Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Sesi Dergi'ye hoş geldiniz, şeref verdiniz bu akşam. Şebnem Dergisi'nin Şubat 2026 sayısından yazılar paylaşacağız. Değerli dinleyenlerimiz, Sesi Dergi'de ilk olarak sizinle Fatma Bagan imzalı Keler Deliğine Girseler Bile Bir başlıklı yazıyı paylaşacağız. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: "Zulmedenlere meyletmeyin. Sonra size ateş dokunur, cehennemde yanarsınız. Sizin Allah'tan başka dostlarınız yoktur. Sonra ondan da yardım göremezsiniz." Hud 113. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kim bir topluluğa benzemeye çalışırsa, o da onlardandır." Evimizde Müslüman evi havası esiyor mu? Eğlencelerimiz, düğün ve cenazelerimiz, giyim, kuşam, hatta ibadetlerimiz kime benziyor? Kendimizi bir şekilde muhafaza etsek de evlatlarımızı taklit hastalığından koruyabiliyor muyuz? Dünya üzerinde kendi bayramlarında tatil beldelerine gidip eğlenen, gayrimüslimlerin kutsal günlerini titizlikle idrak eden kaç millet vardır? Müslüman doğmak fıtrattır, fakat asıl mesele nedir? Müslüman kalabilmek. Osmanlı Devleti pek çok etnik ve dini yapıdan olan insanlara kucak açar, dinlerini hürriyet içinde yaşamalarına imkan tanırdı. Her din mensubuna hoşgörü temelinde yaklaşılır, lakin kılık kıyafetleri Müslümanlardan farklı olup toplumda ayırt edilirlerdi. Osmanlı demek İslam'ın son kalesi demekti. 18. yüzyıla gelindiğinde kale içten içe yıkılmaya başladı. Osmanlı'da bile bile yapılan ilk toplu batılılaşma hareketi olarak görülen Lale Devri, topluma bazı yenilikleri getirmekle kalmadı, batıya meyletmenin başlangıcı sayıldı. Adına dünyevileşme de denilen bu hareketlerle halk, eğlence ve şenlikleri hanelerin dışında yapar oldu. Giyim kuşam, moda, dekor, mimari başta olmak üzere Osmanlı toplumunda Fransız rüzgarları eser oldu. Aradan bir asır geçtikten sonra bu toplumun bakiyesi olarak Jön Türkler ortaya çıktı. Batı hayranlığını zirveye taşıyan bu gençler Avrupa'ya, bilhassa Fransa'ya tahsil için gidiyor, milli ve manevi değerlerine savaş açmış biçimde geri dönüyorlardı. Toplumda kompleksli Müslümanlar denebilecek bir sınıf ortaya çıkmıştı. Organize bir Osmanlı nefreti üretilip körüklendi. Bu durum dönemin edebiyat, sanat, kültür ve mimari eserlerine de yansıdı. Batı medeniyetinin bilinçaltında yatan İslamofobi, orada yetişen Osmanlı evladına da sirayet etmişti. Bugünün seküler kafasının ataları aslında Paris'te, Sorbonne'da üretildi. Postmodernleşmiş insan modeli tüketime ve sömürüye açık, idraki tıkalı nesnelere dönüşmüştü. Tanzimattan bu yana aşağılık kompleksiyle yetişen bu nesil, devrin padişahına değil köklerine baş kaldırıyordu. Ahmet Hamdi Tanpınar, Saatleri Ayarlama Enstitüsü adlı eserinde bu durumu ironik şekilde ele alsa da aslında yaşanan durum tam bir trajediydi. Fransa kültür emperyalizmi yürütürken İngiltere dünyayı fiziken sömürüyor, ele geçiremediği vatanımızda kültür istilası marifetiyle derin izler bırakıyordu. Aradan bir asır geçti. Müslüman milletin köklerine ekilen zehirli tohumlar dal budak salıp devleşti. İngiliz oyununu yavaş yavaş oynamıştı. Zihni melekelere ket vuruldu, idrakler iyiliş edildi. Anadolu'nun saf evlatları köleleşti, ruhsuz ve mefkuresiz nesiller yetişti. Bugüne gelindiğinde o neslin bakiyeleri celladına aşık denebilecek bir kıvamda yaşıyor maalesef. Genç nesilde şikayet konusu edilen bir husus var: değerlerine yabancılaşma, özünden uzaklaşma. Celladına aşık olarak da isimlendirilen bu nesli eleştirmeden önce onlara nasıl bir kültür ve değer mirası bıraktığımıza odaklanalım. dijital dünyanın içine doğan çocukların doğru yönlendirmeler yapılmadığı takdirde reklamı çok popüler ve albenili dünyaya özenmesi normal değil mi? Güdümlü medyanın Kurban Bayramı'nı kan, sakatat, vahşet üçgeninde işleyip hindi ve çam katliamı yapılan Noel'de ışıltılara bürünmesi körpe zihinlerde nasıl izler bırakır? İslam hariç her inanca hoşgörü kültürüyle yetiştirilen çocuklar Paskalya'da yumurta boyayıp Cadılar Bayramı kostümleriyle parti yaparken, ne yapalım zaman kötü deyip kenara çekilmemiz bizi sorumluluktan kurtarır mı? Kursağına haram girmemiş babaların, evladının sanal kumar borcunu ödemek için eşe dosta minnet etmesinin kabahatlisi sanal alem midir? Düğün ve eğlencelerde tepeden tırnağa batı özentisi olan gençler, kendi geleneklerini neden yavan ve eğlencesiz bulur? Kutlamalarda şampanya patlatamayan Müslümanlar neden alkolsüz muadiliyle poz verirler? Cevap, kültürümüze bağımlılığımızın az olması, değerlerimizden uzak yaşamamız, en başta bizim mirasımıza kompleksli yaklaşmamızdır. Müslümanlığı medya diliyle anlıyor ve öğreniyoruz. Hakiki Müslüman, vakarı kuşanan, şahsiyet ve karakterinden asla taviz vermeyen insandır. Bu yolda hiç kınayıcının kınamasından da korkmazlar. Ayeti mucibince Müslümana merhametli, kafire şiddetli bir kıvamda bulunur. Hedefine Allah'ın rızası ve Resulünün sünnetini yerleştiren Müslüman, ortamın rengini almaz, gittiği ortamı İslam'ın rengiyle boyar, renklendirir. Aksi durumda uyarılar peş peşe gelir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kim müşriklere ait bir toprakta bulunur, bina yapar, onların nevruzlarına, yılbaşılarına katılır, onların bayramlarını, festival ve galalarını kutlar ve ölünceye kadar onlarla bulunursa, kıyamet gününde onlarla birlikte haşrolunur. Sizler kendinizden önce geçen milletlerin yoluna, karışı karışına, arşını arşınına tıp atıp muhakkak uyacaksınız. O dereceye kadar ki, şayet onlar daracık bir keler deliğine girmiş olsalar, siz de muhakkak onlara uyarak oraya gireceksiniz. Onlara tabi olacaksınız. Ebu Said radıyallahu anh diyor ki, biz ya Resulallah, bu ümmetler Yahudiler ve Hristiyanlar mıdır diye sorduk. Peygamber Efendimiz, onlardan başka kim olacak buyurdu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Medine'de insanların iki farklı günde oyun ve eğlence düzenlediklerine şahit olmuş, sebebini sorduğunda bu iki günün cahiliye döneminden kalma bayram günleri olduğunu öğrenmişti. Aslında sonbahar ve ilkbaharda kutlanan Mihrican ve Nevruz isimli bu bayramlar İranlılara ait dini ve milli bayramlardı. Ancak daha sonra çeşitli şekillerde diğer toplumlara da geçmişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başka bir inanç sistemine ait bu bayramların kutlanmasını hoş görmeyerek şöyle buyurdu. Şüphesiz Allah sizin için o günleri onlardan daha hayırlı olan Kurban ve Fıtır, Ramazan bayramıyla değiştirdi. Günümüzde fiziki beraberliklere sanal beraberlikler de eklendiğinden fasıklarla beraberlik daha vahim boyuttadır. Bu durum zamanla hal transferine yol açar. İmam-ı Gazali, evladım, son derece dikkat edeceğim bir husus varsa o da kimlerle düşüp kalktığındır. Şunu iyi bil ki bir sepet sağlam elma, İçindeki bir çürük elmayı sağlama çıkartamaz. Fakat bir çürük elma hepsini çürütebilir. Bunun için daima salihlerle beraber ol buyurur. Dindar bir Müslüman alkol sofrasına oturmaz. Lakin televizyon dizileri marifetiyle alkol sofrası evinin baş köşesine kurulur. Evinde zina etmez, ettirmez lakin ekranında dolaşan türlü videolarla göz gördüğüne alışır, duyarsızlaşır. Medya algıları ve idrakleri böyle yönetir. Misal, İslam kültüründe cenazeye giderken siyah giymek gibi bir kural yoktur. Üzerinde ne varsa onunla gidilir. Doğu toplumlarına mahsus yas tutma merasimleri İslam'da görülmez. İslam'da cenazenin tabutu ya da mezarı başında mum yakmak, karanfil bırakmak adeti yoktur. Hristiyan kültürde görülen bu adetler, medya vasıtasıyla kiliseye gidip mum yakma, dilek dileme, cenazenin ardından alkışlama, çelenk gönderme, lahiti andıran mermer mezarlar yaptırma, mezar taşına mevtanın resmini koyma gibi şekillerde toplumda tezahür ediyor. Ekranın pireyi deve yapan büyülü yapısı, haç takan, dinlerine ait sembolleri üzerinde taşıyan ünlüleri gençlerin gözünde cazip hale getiriyor. Uzak Doğu dinlerine ait simgeler, yin-yang sembolleri pek çok takıda bilinçli ya da bilinçsiz kullanılmakta. Yin-yang'ın dini bir sembol olduğunu bilmeyenlerin bu denge işaretidir gibi cahilane savunmalara girmeleri ise tam bir trajedi. Müslümanın dengesini tespit eden de, yöneten de Fatiha suresidir. Fatiha suresinde görülen en az 40 defa tekrar ettiğimiz bir dua vardır. Gazaba uğramışlara ve dalalettekilere benzememek. İbadette bile benzememek. Yahudiler ibadet ederken sallanırlar. Namaz kılarken Yahudiler gibi sallanmamak konusunda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini uyarmıştır. İslam'da ehli kitapla yakından münasebetler yoğun bir şekilde hicretten sonra Medine'de başlamıştır. Müslümanlar Yahudi ve Hristiyanlarla aynı şehirde iç içe yaşadılar. Peygamber Efendimiz Medine'de Yahudilerin Aşura günü oruç tuttuğunu görünce "Bu ne orucudur?" diye sordu. Musa aleyhisselam "Şükretmek için bugün oruç tuttu, biz de bu sebeple oruç tutuyoruz." dediler. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem "Biz Musa'ya sizden daha layık ve yakınız." buyurdu. Ondan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Aşura günlerinde hem kendisi oruç tuttu hem de oruç tutulmasını emretti. Ama bu orucu tutarken Yahudilere muhalefet edip öncesindeki veya sonrasındaki günlerle birleştirerek 2 veya 3 gün tutulmasını istedi. Ramazan orucu farz kılınınca dileyen bu orucu tuttu, dileyen tutmadı. Medine'ye hicret edilip mescit inşa edilince yapılan ilk icraatlardan biri de ezanın okunması oldu. İbadete davet için Yahudiler gibi boru çalınması fikrine Peygamber Efendimiz "Bu Yahudilerin adetidir." Hristiyanlar gibi çan çalınması fikrine "O da Hristiyanların işidir." diye mukabelede bulunmuş ve bu teklifleri reddetmiştir. Daha sonra sahabeden Abdullah bin Zeyd'e rüyasında ezanın öğretilmesiyle Müslümanlar namaza ezanla çağrılmışlardır. Değerli dinleyenlerimiz, devam edecek notuyla yazı burada nihayete ermiş. Fatma Bagan imzalı "Keler Deliğine Girseler Bile" bir başlıklı yazıyı paylaştık ve şimdi de bir başka yazıyla programımıza devam ediyoruz. Ayşe Eraslan'ın kaleme aldığı "Merhamet" başlıklı yazıyla Sesi Dergi'ye devam ediyoruz. Bir yağmur damlası bir meleğin elleriyle iniyor yeryüzüne. Melek bıraksa kurşun olup düşecek belki de o damlacık. Oysa merhametle değiyor adının yazıldığı yere. O yüzden adı rahmet oluyor yağmurun. Sonra damlacıklar el ele bir ağacın gövdesine yürüyorlar. Metrelerce yüksekteki en uçtaki yaprağa. Güneşe en yakın yaprak aylarca kavrulmadan yemyeşil kalabiliyor. Yeşil, merhametin rengi oluyor. Güneş hep belirlenmiş mesafelerden bakıyor dünyaya. Belirlenenden fazla yaklaşsa yakacak harareti. Daha fazla uzaklaşsa donduracak hasreti. Merhameti sıcacık ısıtıyor. ana olunca merhamet şekil değiştiriyor mahlukat. Vahşi bir cüssedeki sivri dişler yavrusuna dokunduğunda ne kesiyor ne de incitiyor. Yırtıcı bir pençe şefkat eline dönüşüyor. Küçük bir kedicik aslan kesiliyor yavrusunu müdafaa ederken. Gözünü kırpmadan meydan okuyor kendinden kat kat büyük hasımlarına. Cesaret, merhametin omuzlarında yükseliyor. Dünya yolculuğu merhametli bir yuvada şekillenerek başlıyor insanın. Her canlı, bebek olarak en aciz, en sevimli haliyle geliyor yeryüzüne. Merhamet adeta göze görülür bir şekilde tecelli etsin diye üzerlerinde. İnsanlar birer yetişkin olarak gelebilirlerdi dünyaya. Madem imtihan için buradayız ve madem mükellefiyet akıl bali olunca başlıyor, bebek ve çocuk aşamalarından geçmenin manası ne olabilir? Merhameti tanıtmaktan başka. Katılaşmamış hangi yürek bir küçük insanın masumiyetine ve şirinliğine kayıtsız kalabilir? Bir şair, "Çocuklar olmasaydı hiç bu kadar eğilir miydik?" diyor. Bir çocuğa muhabbet esnasındaki rükû halinde ortaya çıkıyor merhamet. Muhabbetin dahi mantosudur merhamet. Çünkü merhametsiz sevgi marazidir, incitir sevileni. Sevgi merhametle dolanınca adı şefkat oluyor ve mağrur aşka bile meydan okuyor. Bencil aşk zindana düşürüyor Yusuf'u. Baba şefkati dualara kanat oluyor. Yusuf Mısır'a sultan. Şefkatin kokusu Yusuf oluyor sonra. Ama gözlere deyip ışık veriyor. Yusuf merhametle muamele edince kardeşlerine sadece ülkeleri değil gönülleri de fethediyor. Merhamet bütün varlık alemine dolaşıp annelerin kalbinde taht kuruyor. Gece yarısının tatlı uykusu bir anne için tatlı bir uyanışa dönüşüyor. Bir bebek ağlamasıyla. Sonra merhamet bembeyaz süt oluyor, sineden akıyor. Kız çocukları erkeklere nispetle daha merhametli oluyor, anne olacaklar diye. Bebek Musa suya bırakıldığında usulca anne yüreği titriyor önce. Sonra merhametlilerin en merhametlisine teslim oluyor. Musa zalimin sarayında şefkatle büyütülüyor. Teslimiyet merhamete yol oluyor. Çünkü insanın yüreğindeki merhamet damlacığı ummanını haber veriyor. Bir evlat pir olsa da muhtaç oluyor merhamete. Zaten annelere meleke olmuştur merhamet. Anneler yaratan tarafından tepeden tırnağa donatılmıştır. Merhametle ki insanoğlu merhamet kucağında büyüsün. Büyüsün ve bilsin en merhametli olanı. Bilsin ve teslim olsun. Teslim olsun ki insan olsun. Çünkü merhamet kostümünü kuşandığı sürece insan, insan oluyor. Yoksa insanlıktan çıkmış, hayvandan aşağı deniyor acıma hissini kaybedenlere. İnsanca yaşadığında insan, dünyadan ayrıldığında bile rahmetle anılıyor merhum diye. Merhamet hissi her insanın fıtratında vardır. Yani her insana yüklenmiş bir paket programdır. İnsan kabul et düğmesine basıp kendisinde yaratılıştan var olan bu dosyayı açarsa merhametle donatılıyor. Merhametli olunca insan yüreğinde sevgi ve şefkat dahil birçok his kemale eriyor ve bütün mahlukata insanca yaklaşıyor. Eğer kendisine bahşedilen merhamet dosyasını kabul etmezse, bu menfi halin tahribatı önce kendi yüreğinde başlıyor. Sonra ateş gibi yakıyor dokunduğu her şeyi. İnsan artık yeryüzünün omuzlarında yürüyen misafir değil, kendisinden kaçılan mahluk oluyor. Zira onun zararından sadece hemcinsleri değil, gökyüzünde uçanlar da, denizde yüzenler de, yerde gezenler de müşteki oluyor. Çünkü merhametsiz yürekte ne sevgi gerçek manasını bulabiliyor ne de şefkat, itibar görüyor. Bu hale düşene yaşarken tahammül etmek zorunda olanlar son gününde şöyle diyerek uğurluyor onu. Ne kendi eyledi rahat, ne halka verdi huzur, yıkıldı gitti cihandan, dayansın ehli kubur. Değerli dinleyenlerimiz, Ayşe Eraslan'ın kaleme aldığı Merhamet başlıklı yazıyı paylaştık Sesi Dergi'de bu akşam. Son olarak, kaçırdığınız programları ya da tekrar dinlemek istediğiniz yazıları radyomuzun internet adresinden erkamradyo.com'da arşiv bölümünde Sesli Dergi'den bulabilir ve tekraren dinleyebilirsiniz. Bu akşam Şebnem Dergisi'nin Şubat 2026 sayısından paylaştık yazılarımızı. Yarın bir başka programda yeni yazılarla yeniden birlikte olabilmek ümidi ve duasıyla geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.